Saygıdeğer Erkam Radyo dinleyicileri, bir Sözlü Dil programıyla yine huzurlarınızdayız. Efendim, programımıza başlarken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Efendim, Sözlü Dil programında yine saygıdeğer Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızın sohbetiyle, açıklamalarıyla efendim ve yine musiki kültürümüzün çeşitli formlarından, ilahilerimizden seçtiğimiz güzel örneklerle huzurlarınızdayız. İnşallah güzel bir zaman dilimini birlikte geçirelim ümidi ve niyetiyle huzura geldik. Erkam Radyoları stüdyolarından sizlere saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ve Süleyman Şahin Türk abimiz de bizimle birlikte hem ritmiyle hem de sesiyle bize eşlik edecekler. Bugün de bu akşamki programımızda da efendim hac mevsimi içerisindeyiz malum. Artık kafileler yavaş yavaş gidiyorlar. Hac ve kurban konusunda sohbetimiz olacak ve eserlerimiz olacak inşallah. Şöyle bir Alvarlı Efe Hazretlerinin Nutku Şerifi'yle programımızın açılışını yapalım. Ondan sonra vira bismillah diyelim efendim. Biz ümmeti Muhammed'e merhamet kıl ya Rabbena. Bahşeyle zat-ı Ahmet'e merhamet kıl ya Rabbena.
Ey Kerim'ü perverdigâr ey kerim, perverdigâr keremin günden aşikâr, keremin günden aşikâr. Lütfi söyler leylü nehar, lütfi söyler leylü nehar, merhamet kıl ya Rabbena, merhamet kıl ya Rabbena.
Amin. Amin.
Eyvallah. Hocam artık yeni bir hac mevsimi başladı. Efendim Cenab-ı Allah ayağımızı oradan kesmesin. Hem bizim amin, dinleyicilerimizin, dostlarımızın içinde dua etmiş olalım. Onlar da amin desinler. Amin. Efendim güzel bir mevsim. Zaten bizim hayatımızda belli dönemlerde bak, Ramazan-ı Şerif geldi, Şaban-ı Şerif geldi. Efendim yani öncesinde Recep Şaban, sonra Ramazan, ondan sonra işte
Şevval geldi.
Şevval geldi. Şimdi evet, işte Zilkade, Zilhicce devam ediyor.
Evet.
Hepsinde bir mana var. İşte bizde bizim hayatımızın da anlamlandıran, gerçekten hayatımızın içini dolduran şeyler de bu zamanın, bu vaktin şerefine uygun olarak yaşayabilmek. Ancak bu anlamda biz bu hayatımızı değerli kılacağız, kıymetli kılacağız. Efendim Allah kabul etsin. Bu yıl o kutsal topraklarımıza gidip ziyaret edip ibadet edecek olan, efendim hac edecek olan dostlarımızın ibadetlerini kabul buyursun Rabbim. Efendim neler söyleriz? Şöyle bir girizgah yapalım hocam.
Şimdi bir defa bir İslam'ın beş temel esasından birisi hac ibadeti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ha bu hac kimlere farz derseniz, efendim zarurati diniyesinin dışında, havaici asliyesinin dışında, Kabe'ye gidip gelmeye gücü yetecek kadar varlığı olan ve oraya gittiği süre içerisinde çoluğunun çocuğunun rızkını temin etmiş olan insanlara hac ömründe bir defa farz. İkincisi olursa nafiledir. Tabii bu hac ibadetine baktığımız zaman esas, hac ibadeti hem mali hem de bedeni bir ibadet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki uygulamasına baktığımız zaman hac ibadeti 3 ay öncesinden başlıyor. Ve orada bir fuar gibi, uluslararası her konuyu gündeme taşıyan bir fuar gibi kuruluyor. Burada edipler bir araya geliyor, şairler bir araya geliyor, alimler bir araya geliyor, doktorlar bir araya geliyor. İslam dünyasının yıldız, sürükleyici, lokomotif ne kadar şahsiyeti varsa orada hacılar toplanıyor ve orada birbirleriyle bir defa sesli düşünme, karşılıklı istişare ve dayanışma pozisyonuna giriyorlar. Bu hem ekonomik dayanışma var bu işin içinde, hem siyasi dayanışma var, hem sosyal dayanışma var. Mesela Müslüman bir adam orada sergilenen Müslümanların yaptığı ürünleri görüyor, ihtiyacı varsa oradan alışveriş yapıyor. Buradaki adam üretim yapıyorsa yaptığı üretimi orada pazarlıyor.
Evet.
Yani ekonomik dayanışma da var işin içerisinde. Şairler geliyor mesela, Sukulu Kaz'da şiir yarışmaları yapılıyor, hitabet yarışmaları yapılıyor. Ama bugüne baktığımız zaman bugünkü haçta sadece haccın formal farzları yerine getiriliyor. Bunun dışında esas hacdan beklenen bu uluslararası vahdete, uluslararası ümmetin birliğine evet, katkı evet, yapacak değişik kulvarlardaki birlikteliği maalesef sağlayamıyor. Hmm. O yüzden Müslümanlar formel ve bireysel olarak hac ibadetini yerine getirseler de hac ibadetinin esas ümmetin vahdetine
evet,
sebep olacak misyonu maalesef ortada.
Yani gözüküyor. Sosyal yönü esas.
Şimdi mesela kalkıyorsunuz, dört tane büyük ülke.
Evet.
Bu ya Arap ülkesi. Kendi ırklarından gelen bir Katar devletine ambargo koyuyorlar da. Fakat İsrail'in Mescid-i Aksa'daki yaptığı zulme gıkları çıkmıyor hiç. Soruyorlar da niye böyle yapıyorsunuz diye. İsrail'de Müslüman olursa o zaman ambargo koyacağız diyorlar.
Ondan sonra savaşacağız evet. İsrail'le.
Şimdi bir defa haccın bu tarafını çok iyi düşünmek lazım. Ve hac gerçekten de bugün herkes hacca gidiyor. Uçağa biniyorsunuz, 3,5 saat sonra Cidde'desiniz. Ama gerek Asr-ı Saadet'te, gerekse daha bundan 50-100 sene öncesine kadar hac ibadeti en az 3 ay süren bir ibadetti. Karayoluyla giderseniz, deniz yoluyla giderseniz 2 ay süren bir ibadetti. Meşakkatli de bir ibadet. Buraya Cenab-ı Hak herkese farz kılmamış hacı. Ama her bölgenin, her mahallenin, her köyün, her ilçenin sürükleyici, lokomotif, toplum nezdinde muteber adamlarını oraya, onlara hacı farz kılmış, orada topluyor. Osmanlı'da oraya sürre alayıyla alimlerini, diplomatlarını, efendim şairlerini, ediplerini gönderiyor ve tüm İslam ülkesinin o liderlerine geçmişin bir muhasebesini yapıyorlar ve gelecekte de Müslümanların hangi çizgide yürümesi gerektiğini strateji olarak belirliyorlar ve hac ibadetinin bitiminden bir ay sonra bakıyorsunuz tüm dünyada Halife-i Ruh-i Zemin'in gösterdiği istikamette Müslümanlar bir dayanışmaya giriyor. Biz bu işin bu tarafını tamamen ihmal ediyoruz. Hiç aklımıza bile gelmiyor. İkinci bir tarafı haccın mesela Osmanlı ki biz ihrama giriyoruz hacca giderken. İhram, mikata girdiğimiz zaman ihram. İhram nedir? İhram, ihram elbisesine niyet edip giydiğimiz andan itibaren bize ondan önce yapılması helal olan pek çok işi biz kendi kendimize haram kıldığımız için, kendi kendimize bunu yasakladığımız için bunun adına ihram denmiş. Haram kılma elbisesi. Tırnağımızı kesemeyiz, saçımızı yolamayız, kaşınamayız. Öyle mi? Efendim bir ağaç dalını koparamayız. Bir karıncaya bile incitemeyiz. Yok. Şey yapamayız. Öyle bir noktada ki hiçbir hacıya eza edemezsiniz. Eza ederseniz kurbanla cezalandırılırsınız. Ne zamana kadar? İhramdan çıkıncaya kadar. Bizim Osmanlı hareme harem demiş. Osmanlı'da mikat mahalli, hareme girme mahalli
buradan başlıyor.
Anadolu toprağından başlatılmış. O yüzden oraya harem demişler. Niye? Gerçi şimdi yaya izin verirlerse Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden de yürüyerek insan ta Edirne'den Kabe'ye kadar gidebilir. Ama o zaman Boğaz ayırdığı için Anadolu toprağından itibaren Kabe'ye kadar yaya yürüyebilirsiniz. O yüzden Mikat Mahallenin başlangıcı burası demiş. Ey cemaat demiş bak bu Anadolu toprağı şehit kanlarıyla sulanmış.
Evet.
Harem-i Şerif'in uzantısı olan mukaddes bir beldedir.
Evet, harem oradan gelmiş.
Anadolu toprağına
evet.
Ayaksız, abdestsiz ayak basmak edepsizliktir anlayışıyla telakki edilmiş. Osmanlı Sultanı, Padişah Efendimiz Topkapı Sarayı'ndan çıkıyor. Saltanat kayıklarıyla geliyorlar hareme. Haremde Sürre Alayı onu bekliyor. Sonra Sürre Alayı'nın önüne geçiyor. Halife-i Ruh-i Zemin ayrılış çeşmesi var. Adı ayrılış çeşmesi.
Hmm.
Oraya kadar sultan Sürre Alayı'nı uğurluyor. Oradan padişah tekrar geri dönüyor. Ama Sürre Alayı Bağdat Caddesi'den başlayarak Kabe'ye kadar gidiyor. Bağdat Caddesi de adını oradan alıyor. Dolayısıyla o ayrılış çeşmesi var ya şimdi metro durağı oldu. Ayrılış çeşmesinin de hikayesi bu.
Eyvallah.
Ama bu bizim ecdadımızın bu Harem-i Şerif'e bakışındaki bu güzelliğe ve letafete bakın, inceliğe bakın.
Bütün tanımlamaları bakın neye göre?
Tabii ve burada ya diyor bu kesinlikle bak burada birbirinizi incitmeyeceksiniz, birbirinizi ötekileştirmeyeceksiniz. Evet. Birbirinizin canına, ırzına, malına kastetmeyeceksiniz.
Eyvallah.
Harem budur esasında. Ve Harem-i Şerif'i buradan başlatmış. İsterseniz kurbana da ikinci şemide girelim.
Eyvallah
üçüncüsü
hocam.
Üçüncüsü de kurbanı anlatmak istedim ben bu şeyle.
Tamam hocam şöyle yapalım. Şimdi bir sevgili Neyzen Hakan Alvan kardeşimizin bir bestesi var. Onu okuyalım. Kabe dünyanın merkezi, Kabe Allah'ın hem evi, Kabe İslam'ın kıblesi. Vardır bizi Beytullah'a, erdir bizi Aşkullah'a Hicaz makamında onu okuyalım. Müzik
merkezi Kabe Allah'ın hem evi Kabe İslam'ın kıblesi vardır bizi
Hocam, kurbana geçmeden önce şimdi hac ibadetinde, gerçi İslam dininin hemen bütün ibadetlerinde var olan bir şey var. Sembolik ifadeler var. Bu hacda çok kendini gösteriyor. Hemen hemen bütün rükünler sembolik mana ifade ediyor. İşte mesela ihramdan bahsettiniz. Efendim, Arafat'ta vakfe aynı şekilde. Kabe'deki tavaf aynı şekilde, şeytan taşlamadaki aynı şekilde hep bir sembolik manası var.
Kabe'nin kendisi sembol bir defa.
Bir de bize kendisi sembol.
İnne evvele bu beytin vuda'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âminâ ve lillâhi alennâsi hüccül beyti men istatâ'a ileyhi sebîlâ. Yeryüzünde ilk vakıf. Allah'a ibadet için vakfedilmiş arazi ve bina bu Kabe, ilk mescit. Şimdi orası Cenab-ı Hakk'ın varlığının ve birliğinin sembolik ifadesidir. Aslında ibadetlerimizde biz Kabe'ye bedenen döneriz.
Evet.
Ama kalbimizin Kabe'si neresi? Kalbimizin Kabe'si Allah'ın zatı mukaddesidir. Yani kalbimiz de Kabe'ye ama kalbimizde de Allah'a yönelmektir esas.
Evet.
Beş vakit namazın 12 farzından bitirip bir tanesi de istikbali kıble. Peki burada kıble Kabe'ye dönmek. Kabe'ye dönmek fizik olarak da bedenimizin diğer ilgi ve alakalardan koparılarak, yani fiilen, şekil olarak, kalıp olarak Kabe'ye yönelmesi. Ama bu kalıp olarak yönelmenin bir de içimizdeki psikolojik bağlantıları var. Yüreğimizin de, gönlümüzün de, dikkatimizin de, şuurumuzun da, niyetimizin de Kabe'ye yönelmesi. Kabe'nin şahsında Allah'a yönelmesidir. İşte Kabe'nin kendisi sembolik bir ifadedir. Şeytanın taşlanması. Orada biz şeytanı mı taşlıyoruz yoksa kendi nefsimizi mi taşlıyoruz?
Eyvallah.
Şeytan taşlama. İhrama girmek demek sanki mahşer günündeki dirilişin ifadesidir. O kefenlerimizle beraber.
Kefen.
Ve ahrecetil ardu ethkâleha. O çok hoşuma gider benim o. Sur üflendiği zaman. Sonra yeryüzü kendi ağırlıklarını dışarıya fırlatıp attığı zaman. Şimdi biz içimizde mezardaki bütün insanları fırlatıp atıyor. Nasıl atıyor? Kefenleriyle beraber atıyor. İşte esasında Arafat'taki vakfe bunun ifadesidir. Onu hissedebiliyor muyuz? Onu duyabiliyor muyuz? Sanki mahşer gününde yeniden diriliyoruz biz. Hem herkes aynı kıyafette. Ne rengi, ne dili, ne makamı, efendim, ne şahsiyeti, hiçbirisi hesaba katılmadan. Herkes tek tip kıyafet, aynı kıyafette, kefenle orada diriliyor. Daha bir başka bir manası burada, ihram ölmeden evvel ölmektir. Yaşarken sanki ölü gibi olmak, ne demek bu? Bedenimizin ruh üzerindeki tüm manialarını, engellerini, ruhun yolunu karartan görüntülerini ortadan kaldırarak sanki bedenimiz yok, sadece ruhumuz, ruhani ve Rabbani bir adam olmanın ifadesidir.
Evet, beden kayıtlarından kurtulmak.
Beden kayıtlarından kurtulmak. Ölmek değil bu. Evet, bedenimiz diri, ruhumuzu taşıyor ama bedenimizin ruh üzerinde en ufak bir ağırlığı, en ufak bir lekesi dahi yok. Sanki bedenimizle ruhlaşmış.
Ruhun bedene galebe çalması derler ya.
Galebe çalması. Evet. Yani Rabbanileşmiş,
eyvallah,
ruhanileşmiş bir hayat. Mutu gable entemutu. Ölmeden evvel ölünüz. Hasibu enfusekum gable entuhasebu. Yani her birisinde sembolik bir anlam var. Tabii bu niye sembole ihtiyaç duyulmuş derseniz. Bir hoca efendi soruyordu bunu televizyonda, koskoca profesör. Nereden çıkmış bu sembollik filan ne diyerek. Bir defa semboller bütün divan edebiyatlarında ve Arap edebiyatında da, Batı edebiyatında da ve bizim divan edebiyatımızda da var. Elma mesela kadın yanağını sembolize etmiş. Bu hem şeyde Hristiyan Batı edebiyatında hem Arap edebiyatında bizim edebiyatımızda elma kadın yanağını temsil eder. Siz bunu, bu kelimeye yüklenen, elmaya yüklenen bu anlamı ister İngilizceye çevirin apple deyin, ister Arapçaya çevirin tüfah deyin, İster Türkçe çevirin, elma deyin. Bu tercümede mana kaybı yaşanmaz.
Eyvallah.
Sembole bunun için ihtiyaç duyulmuş. Bazen kelimeler, duyguları ve düşünceleri anlatmakta yetersiz kaldığı için sembolizme ihtiyaç duyulmuş.
Hakikatin dili semboldür derler hocam.
Bir de sadece ehli tartışsın, ehli anlasın.
Eyvallah.
Yani naehiller arasında bunu ortaya atıp da işin seviyesini de düşürmeyin. Mesela tıpta. Niye doktorlar tıbbi terim kullanıyorlar? Hasta bilirse eğer.
Kendine mahsus terminolojisi var.
Hasta bilmezse mesela kanser çok tehlikeli bir hastalık, öldürücü bir hastalık. Bilmezse hasta. Doktorlar kanser de dese bizim bunu bilmeyen arkadaşımız zanneder ki nezle grip gibi bir şey, hiç de etkisi altında kalmaz. Fakat öldürücü bir hastalık diye bunu bilirse, doktorlar da kendisine bunu söylerse adam, hiç kanser olup olmamasına gerek yok. Adam kendi kendisini yok eder. O yüzden sembolizme bu yüzden ihtiyaç duyulmuş.
Tabii.
Dolayısıyla burada da bu sembolizm mana zenginliğinin ve esas maksadı aslinin, makasıdı şerianın kaybolmaması için ortaya konulmuş bir ihtiyaç. Bundan dolayı Kabe hac ibadetinin her adımında bunu çok rahat görmek mümkün.
Hocam bu haccın manevi tarafıyla ilgili, sembolik tarafıyla ilgili olarak da ben buradan da bir şey yapmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz için. Sevgili Veysel Akkaya hocamızın güzel bir hacla ilgili kitabı var. Onu tavsiye ederim. Bendeniz mesela hacca gitmeden evvel o kitabı okudum.
Evet.
Gerçekten çok istifade ettim.
Evet.
Orada bütün haccın rükünlerinin manevi tarafını Amenna anlatıyor. Sembolik dili ne demek olduğunu anlatıyor. Onu da söylemiş
olayım. Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Menasik-i Hac diye bir kitabı var.
Evet.
Çok güzel bir kitap işte. O da aynen haccın bu sembolik tarafını anlatıyor ama en güzelini Yunus Emre anlatmış.
Şimdi Yunus Emre'den
Yunus
dinleyeceğiz.
Yunus Emre, evet. Der hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice
bir gönüle girmek.
Bir gönüle girmek.
Evet. Şimdi hocam Yunus Hazretlerinden yine haccı anlattığı bir ilahi okuyacağız. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı. Aleyhisselatü vesselam. Onu okuyalım Segah makamında.
Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı. Medine'de Muhammed görsem ağlayı ağlayı. Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı. Hüccac döner yana yana, ciğerim döndü bir yana. Hüccac döner yana yana, ciğerim döndü bir yana. Şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayı. Şol zemzemden kana kana, İçsem ağlayı ağlayı. Delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime. Delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime. İhram bezini belime, sarsam ağlayı ağlayı. İhram bezini belime, sarsam ağlayı ağlayı. Akıtırlar kurban kanı, ezirgemez kimse canı. Akıtırlar kurban kanı, ezirgemez kimse canı. Mina'daki hac kurbanı, kessem ağlayı ağlayı. Mina'daki koç kurbanı, kessem ağlayı ağlayı. Aşık Yunus der can ile, kul olmuşum iman ile. Aşık Yunus der can ile, kul olmuşum iman ile. Dilim zil samarlayın, ağlayın. Dilim zikri Kur'an ile var samarlayın, ağlayın.
Allah razı olsun. Elinize sağlık, dilinize sağlık.
Evet hocam, şimdi buradan programımızın sonuna, yani kalan vaktimizde de kurbanla ilgili efendim biraz sohbetimiz olsun.
Şimdi kurban yaklaşmak ve yaklaştırmak demektir esasında.
Evet hocam.
Len yenâlellâhe luhûmuhâ ve lâ dimâuhâ velâkin yenâlühü't-takvâ. Yani kestiğimiz kurbanların ne eti, ne derisi, ne kanı Allah'a ulaşmaz ya. Allah emretti diye kazancımızdan elde ettiğimiz bir kurbanı sırf Allah keste diye kesmenin, bu fedakarlığın, o takva duygusunun ancak Allah'a ulaşır. Yoksa ne eti, ne derisi, ne kemiği, ne kanı Allah'a ulaşmaz. Tabi burada kurban aynı zamanda bir fedakarlığın işaretidir. Allah'a yaklaşmak isteyen insan, en sevdiklerinden fedakarlık yaparak ancak bu yaklaşmayı sağlayabilir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ. İnsanlar en sevdiği şeyleri, kendi nezdlerinde en beğendiği, en kıymetli olan şeylerini Allah yolunda infak etmediği sürece gerçek birre, mutlak iyiliğe ulaşamazlar. Şimdi tabii kurban esasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan ve Hazreti İsmail'den bize kalan bir hatıra. Yine bu da zarurati diniyesinin ya da havaici asliyesinin dışında belli bir nisaba malik olan insanlar için kurban kesmek vacip. Nereden geliyor derseniz, Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok geç yaşlarda Cenab-ı Hak ona bir oğul ihsan ediyor, İsmail Aleyhisselam. Fakat o da ya Rabbi diyor daha önce, eğer bana böyle kendi neslimi devam ettirecek bir zürriyet verirsen sana en sevdiğin şeyleri feda edeceğim diye de böyle Cenab-ı Hakk'a niyaz ve tazarrusu var, ilticası var. Sonra Hazreti İsmail Aleyhisselam doğuyor. Doğduktan sonra sık sık rüyasında Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyor. Ve nihayet Hazreti İsmail Aleyhisselam'a diyor ki, oğlum ben seni hep rüyamda kurban eder olarak görüyorum. Ne dersin bu konuda? Şimdi bir, çok bütün isteyip arzu edip de Allah ona bir oğul vermiş. Şimdi bu oğlunun rüyasında kendisine Allah yolunda kurban edilmesi isteniyor. Bak bu ağır imtihanı düşünün. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya. Ve bunu Hazreti İbrahim Aleyhisselam çekinmeden Hazreti İsmail'e söylüyor. 12 yaşlarında Hazreti İsmail Aleyhisselam o ne diyor? İf'al ma tü'mer.
Evet.
Babacığım sana ne emrediliyorsa onu yap.
Onu yap. Evet.
Setecidini inşallahü minessabiri. Beni inşallah Allah'a karşı sabredenlerden bulacaksın. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam fedakarlıkta zirve peygamber. Halilullah. İsmail Aleyhisselam da teslimiyette zirve peygamber. Ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i taşın üstüne yatırıyor, gözünü bağlıyor. Bıçağı çalıyor, bıçak Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor.
Evet.
Bir Allah nasıl Hazreti İbrahim'i Nemrud'un ateşinden, ateşi gül bahçesine çevirerek kurtardıysa, Hazreti İsmail'in boynuna sürülen bıçağın da kesme kudretini elinden alıyor. Veya bir başka yorum, Sezai Karakoç. Buradan saygılarımızı iletiyoruz üstadımıza.
Allah hayırlı
olsun. O diyor ki Hazreti İsmail diyor öylesine teslim olmuştu ki diyor, Hazreti İbrahim'in elindeki bıçak İsmail'in kesecek boynunu bulamadı.
Hmm.
Çünkü Hazreti İsmail kendi kendisine boynunu koparmıştı zaten diyor. Şimdi şeyde bu kılıçların keskinliğini ölçerken havaya ipek atarlar. Kılıcı altına tutarlar, aşağıya ipek iki parça olarak düşerse o kılıç keskinleşmiştir. Niye ipekle deniyorlar? Direnme gücü en zayıf olan. Bu zayıfı bile ikiye böldüğüne göre bu kılıç tam keskindir demektir. İşte Hazreti İsmail'in boynunu kesecek, bıçak kesecek boyun bulamadığı için kesilmedi. Bu da bize teslimiyet. O yüzden tabii bizim Allah rahmet eylesin Ali Murat Daryal diye bir hocamız vardı. O kurban kesmenin psikolojik temelleri diye bir güzel araştırması var onun. Burada diyor ki Cenab-ı Hak insanoğlunu yaratırken meleklere diyor ki ben kendime bir yeryüzünde halife yaratacağım. Melekler ne diyorlar? Yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak bir nesil mi yaratacaksın? İnsanoğlunun iki tane cibilliği vasfı var. Bir, kan dökücülük. İki, fesat, bozgunculuk çıkartmak. O yüzden Cenab-ı Hak insanoğlunun hamurunun yarısını hayvani duygularla doldurmuş, yarısını da meleki hasletlerle doldurmuş. İnsanın iç dünyasında hayvani duygular da var. Bu yüzden insanoğlunun bu kan dökme, başkasında gücünü tatmin etme, başkasını ezerek kendisini tatmin etme duygularını ortadan kaldırmak üzere Cenab-ı Hak ona bu kurban kesmeyi emretmiş. İslam'da kurbanını bir adamın kendisinin kesmesi sünnet. Başkasının kestiğini seyretmek değil. Kesemiyorsanız vekalet veriyorsunuz, yine seyrederek kesiyorsunuz. Seyretmeseniz de vekalet geçerli ama burada asıl olan kestiğiniz koyunun, o cap canlı koyun, kesilirken, kanı akarken titremesini falan onu görerek sizin kendi içinizdeki kan dökücülük vasfınız paratoner gibi toprağa gidiyor. Siz dışarıya kadife gibi üçüncü insanlara zarar vermeyecek bir kişiliğe bürünüyorsunuz. Kurban kesmek, insanoğlunun hayvani duygularının, nefsani arzularının kurban edilmesidir ve bunların törpülenmesidir. Dolayısıyla kurban kesen milletlerin sporları ile kurban kesmeyen milletlerin sporları birbirinden farklı. Bizim ama en ağır sporumuz kıran kırana dediğimiz güreş. O da Peygamber Efendimiz'e salatü selamla başlanır. Abdestsiz kisvet giyilmez. Hazreti Hamza'ya efendim ruhani o iade edilerek ve onun himmetine sığınılarak güreşe girilir. Kıran kırana dediğimiz o. Boks sporu. Bugün taekwondo, kickbox gibi filan yani. Bir adamın kendi çocuğuna tedip için bile yüzüne vurması tahrimen mekruh olduğu halde bunu spora dönüştürmüş.
Ya evet.
İspanyolların mesela boğa güreşi. Adam boğayı atıyorlar ortaya. Adam okları saplıyor. Yüz binlerce insan da etrafta seyrediyor ve boğayı öldürüyor. Ve bunu seyrederek insanlar tatmin oluyorlar. Orada da bir tatmin duygusu
var. Bir kan görme duygusunun tatmini var.
Boks sporunda da bu var adam.
Evet.
Vurdukça sanki kendi vuruyormuş gibi kendi kendini tatmin ediyor. İşte bu kurban insanı kadife gibi yapan da bir ibadet. Dolayısıyla bu bizi Allah'a ne yaklaştırıyor? Bir de bu işin sosyal tarafı var. Sosyal tarafı da kurbanı üçe ayırıyorsunuz. Üçte birini evinize bayramlaşmaya gelenlere ziyafet olarak şey yapıyorsunuz. Üçte birini etrafınızdaki konu komşuya, geri kalan üçte birini de fukaraya dağıtıyorsunuz. Toplumu ilmek ilmek dokuyan, birbirleriyle kaynaştıran bir yapısı da var. Bize bayramlaşmaya gelenlerle bir araya gelerek gözde yakınlık, gönülde yakınlığa sebep olur. Böyle bir toplumsal kaynaşma kendiliğinden ortaya çıkıyor. Konu komşumuza dağıtıyoruz, onlarla bir bağlantımızı güçlendiriyoruz. Fakir fukaraya dağıtarak onlarla aramızda bir sempati köprüsü kuruyoruz. Ve bu da halının ilmi gibi toplumsal bağlarımızı bizim sapasağlam hale getiriyor. Sevinçler paylaşıldıkça büyür. Sıkıntılar acılar paylaşıldıkça küçülür.
Azalır. Evet hocam.
İşte bu Kurban Bayramı sevinçleri ocak ocak, bucak bucak, kucak kucak dağıtarak toplumsal bütünlüğümüzü irileştiren, dirileştiren ve birleştiren bir yapısı var. İşin bu tarafını da gündeme getirmiş olalım.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi bir güzel ilahimiz var yine. Kurban dedik. Efendim Hak Teala emreledi. Gelsin Cebrail'im dedi. Söyleyin ol Halil'ime. Oğlun yola koysun dedi.
Ya.
Buyurun. Thank you.
Hak Teala emreyledi, gelsin Cebrail'im dedi. Hak Teala emreyledi, gelsin Cebrail'im dedi. Söyleyin al Halil'ime, oğlun yola koysun dedi. Hakkın emrin tutsun dedi, ho, oğlun yola koysun dedi. Hakkın emrin tutsun dedi, ho. İsmail'im gel yanıma, seni sarayım canıma. İsmail'im gel yanıma, seni sarayım canıma. Dostum Rabbimin yoluna kurban İsmail'im dedi. Kurban İsmail'im dedi, ho. Kurban İsmail'im dedi, kurban İsmail'im dedi, ho. Arafat'ta gelsin delil, Arafat'ta gelsin Halil. Peygamber deminde kabul, Arafat'ta gelsin Halil. Peygamber deminde kabul, emrin tutsun al İsmail. Yoktur bende zulüm dedi, yoktur bende zulüm dedi, ho. Yoktur bende zulüm dedi, yoktur bende zulüm dedi, hu. Yine geldi bayram günü, titredi Halil'in canı. Yine geldi bayram günü, titredi Halil'in canı. Dosta gönderirim seni, kurban İsmail'im dedi. Kurban İsmail'im dedi, ho. Kurban İsmail'im dedi, kurban İsmail'im dedi. Baba neden geldin tasa, Hak beni kurban kılarsa. Baba neden geldi tasa, Hak beni kurban kılarsa. Genç kuzu kurban olursa, canım feda babam dedi, canım feda babam dedi, ho. Canım feda babam dedi, canım feda babam dedi, ho. Bıçağı çaldı ol taşa, taş yarıldı baştan başa. Bıçağı çaldı ol taşa, taş yarıldı baştan başa. Halil'im düştü telaşa, hikmet nedir ya Rab dedi. Hikmet nedir ya Ya Rab dedi o, hikmet nedir ya Rab dedi, hikmet nedir ya Rab dedi o. Hak kurban gönderdi Celil, Cebrail önünde delil. Hak kurban gönderdi Celil, Cebrail önünde delil. Ben senden cömerdim Halil, kaldır İsmail'i dedi, kaldır İsmail'i dedi o, kaldır İsmail'i dedi, kaldır İsmail'i dedi o. Bekadan gelmişem, fani cihanın eylerem. Milki bekadan gelmişem, fani cihanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem, orijinalın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem, orijinalın eylerem. Vahdet meyinin cürasın, aşık elinden içmişem. Vahdet meyinin cürasın, maşuk elinden içmişem. Ben dost kokusun almışam, miskü reyhanın eylerem. Ben dost kokusun almışam, miskü reyhanın eylerem. İsmail'im hak yoluna, canımı kurban eylerem. İsmail'im hak yoluna, canımı kurban eylerem. Çünkü bu can kurban imiş, ben koç kurbanın eylerem. Çünkü bu can kurban imiş, ben koç kurbanın eylerem. Derviş Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Derviş Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Ben şişeyi çaldım taşa, namusu arın eylerem. Ben şişeyi çaldım taşa, namusu arın eylerem.
Ender'cim burada bir şey söyleyeyim.
Buyurun.
Orada bak, ben senden cömertim dedi.
Evet.
Koçu gönderdi, kaldır İsmail'i dedi. Şimdi burada koç Hazreti İsmail'in hayatını kurtarıyor.
Evet hocam.
Esasında kurban da insanları kurtarıyor. İnsanların kan dökme ve kinini tatmin etme duyguları kurban kanıyla paratoner gibi toprağa akıtılarak insanların bu dürtülerinin ikinci, üçüncü kişilere zarar vermesi böylece törpülenmiş oluyor. Bugün ben olsam üniversitelerimizin, özellikle psikoloji bölümleri, Adalet Bakanlığımız, Türkiye'de cinayet işleyen insanlar üstünde bir şey yaparım, anket. Hele bazı bizim bölgelerimizde insan hayatı çok ucuz, çok basit gerekçelerle adam öldürüyorlar. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Peki bütün bunlara rağmen, hem de bizim toplumumuzda, acaba bu insan canına kıyanlar niye kıyıyor? Bunlar kurban kesiyor mu, kesmiyor mu? Bunlar bir araştırılsa da, sonra bunun bir sentezi ortaya çıksa göreceksiniz ki kurban kesmeyen insanların ya da çok kurban kesen insanların, bak çok kasaplar, kasaplık insandaki merhameti yok eden bir meslek. Cerrahlık insandaki merhameti yok eden bir meslek. Adam Her gün insan kese kese odun mu kesiyor, insan mı kesiyor fark etmemez başlıyor. Adam koyun mu kesiyor yoksa ağaç mı kesiyor öyle bir noktaya geliyor ki hiç fark etmiyor artık. İnsanlardaki merhamet ve şefkat damarı tamamen siliniyor. Evet. Bu yüzden böyle bir araştırma yapılsa bana göre
eyvallah,
isabet olur. İşte kurban aynı zamanda toplumdaki bu kıtali, cinayeti ortadan kaldıran da bir ibadet. Bunu da bu antreparantez
söylemiş olalım. Eyvallah. Hocam programımızın da sonuna doğru geldik. İnşallah bu işin tabii insan psikolojisiyle ilgili olan kısmı arz ettiniz. Daha programın başından itibaren de kurbiyet tabii esas önemli olan temel nokta burada kurbanda. Kurban ile hani Allah'a yaklaşma, Allah'a karib olma önemli olan noktası da sanıyorum bunun da altını çizilmesi gerekiyor. Efendim inşallah bu zaman zaman tabii bu programlarımız içerisinde bu konularımızı ele alıyoruz. Elbette böyle kısa bir programda bunları bütün yönleriyle ortaya çıkarmamız, izah etmemiz
bazı noktalara mümkün. Dikkat çekiyoruz.
Bazı noktalara dikkat çekmesi hadedinde. İnşallah ilerleyen programlarımızda yine bu mevzuları tekrar konuşuruz, sohbet ederiz. Sevgili Erkam Radyo dinleyicilerine bu vesileyle efendim tekrar muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Dostlar bu programımız da sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz diyoruz efendim. Hoşçakalınız.